Ayrım 9.
Tanrı'nın mutlak uzaklığı, yaratıklara ait olan her şeyin değersizliği katı öğretisiyle ilişkili olarak insanın bu iç yalnızlığı bir yanda, kültür ve öznel dinsellik içinde püritenizmin bütün duyusal duygusal ögelere karşı mutlak olumsuz konumunu içerir. Çünkü kurtuluş için yararsızdır ve duygusal görüntüleri ve yaratıkların taptığı batıl inançları arttırırlar ve bununla da temelden duyusal kültürü tümüyle önlerler. Fakat öte yandan püriten geçmişi olan ulusların ulusal özelliklerinde ve kurumlarında bugün de etkili olan ve daha sonra aydınlanmanın insanlara baktığı farklı gözlüklerle 8 dipnot, bireycilik ifadesi düşünülemeyecek bir heterojenliği içerir. Burada ne anlaşıldığı umarım ilerideki tartışmalarda açıklığa kavuşur. Sözcüğe başka bir anlam atfederek Lutherciliğe bireyci denilmiştir. Çünkü yaşamı asketik kurallar altına sokmaz. Çarpıcı bir karşıtlığı olan bireyciliğin köklerinden birini oluşturur. 9 dipnot. Aynı şekilde doğal olarak çok katı olmayarak daha sonraki Katolik öğretiyle de karşıtlık içindedir. Öte yandan Pascal'ın derin, aynı zamanda ilahi takdir öğretisine dayanan pesimizmi, Jansenist kökenlidir ve bunun sonucu olan dünyadan kaçış bireyciliği hiçbir şekilde resmi Katolik görüş ile bağdaşmaz. Bu ilahi takdir öğretisinin izlerini bizim ilgilendiğimiz dönem içinde yaşam biçimlerinin ve yaşam görüşlerinin ana görüşlerinde açıkça buluruz. Hatta değerinin dogma olarak azaldığı yerde de. Bu öğreti bizim burada ele aldığımız başka her şeyi dışarıda bırakan Tanrı güveninin en uç biçimidir. Örneğin çarpıcı derecede sık tekrar edilen uyarılarla özellikle de İngiliz Püriten edebiyatında insanlar arası yardım ve arkadaşlığa güvensizlik görülür. Sevimli Baxter kendisi en yakın arkadaşa bile güvenmemeyi öğütler ve Bailey doğrudan doğruya kimseye güvenmemeyi ve kimseyle uyuşmamayı tavsiye eder. Yalnız Tanrı'ya güvenilebilir. Luthercilik ile çok belirgin bir karşıtlık içinde bu yaşam tutumu Kalvinizmin iyice geliştiği yerlerde Kalvin'in kendisinin olanaklı kutsal yanlış yorum açısından tereddütleri olduğu ve sessizce kaybolan özel itiraf ile de ilişkiliydi. Bu çok önemli bir olaydır. Bu öncelikle dinselliğin etki biçiminin bir simgesidir. Sonra onların ahlak tutumlarının psikolojik gelişim güdüsüdür. Duygusal suç bilincine duyulan sürekli tepkiye yardımcı olan araçlar ortadan kaldırılmıştır. Günlük ahlaki eylemlerin sonuçlarından daha sonra söz edilecek. Fakat insanın genel dini durumunun sonuçları ortada. Kurtuluş için hakiki kiliseye ait olma zorunluluğu yüzünden 10 dipnot. Tam da bu bileşim Kalvinist toplumsal örgütlenmenin psikolojik temelini eleştirmek için çok önemlidir. Bütün hepsi tinsel amaç ya da ussal değer güdülerine dayanırlar. Birey duygusal olarak onlara hiçbir zaman ulaşamaz. Tanrı'nın şanı ve insanın kendi kutsallığı her zaman bilinç duvarının ötesindedir. Bu, püriten geçmişi olan halkların toplumsal örgütlerinin bugün bile özel niteliklerini betimler. Kalvinizmin Tanrısı ile ilişkisi derin bir yalnızlığa sürüklenmiştir. Bu özel havanın etkilerini hissettirmek isteyen Püriten edebiyatının en çok okunan kitabını Bunyan'ın Bill Graham's Progress'ini okumalıdır. Yıkıntılar kentinde kaldığı bilincine ulaştıktan sonra ve göksel kente haç çağrısı karşısında yola çıkmak için acele eden Hristiyan'ın tutumunun tarifidir bu. Kadın ve çocuklar onun peşini bırakmazlar fakat kulaklarını parmaklarıyla tıkayarak ve yaşam, sonsuz yaşam diye bağırarak kendini kırlara atar ve hapiste yatan ve orada inanan bir dünyanın onayını alan, temelde yalnız kendi ruh haliyle ilgilenen, yalnız kendi kurtuluşunu düşünen inançlı püriteni, Gottfried Keller'ın Gerecht kam Maher'ini, hakkaniyetli tarakçı, anımsatan ve yolda yoldaşlarıyla sürdürdüğü dinsel heyecanla dolu konuşmalarla kendini ifade eden tenekecinin yalın duygusu kadar kurnazca yazılmış olamaz. Önce kendisi kurtulduktan sonra ailesinin de yanında olmasının iyi olacağı düşüncesi ortaya çıkar. Dellinger'in bize tarif ettiği gibi Alphonse von Ligueri'de çok canlı hissettiğimiz aynı acı ölüm ve sonrası korkusudur. Papa ve Aforoz'a karşı verdikleri savaşlarda ülkelerine olan sevgiyi ruhların kurtuluşu korkusundan çok daha yüksek tutan Floransalıların şanını anlatan Machiavelli'nin değindiği gururla bu dünyalılık ruhundan fersah fersah uzaktır. Richard Wagner'in ölüm mücadelesinden önce Sigmund'la söyleştiği duygulardan ise iyice uzaktır. Selamın üzerime olsun Votan, kutsa benim Valhalla. Ama sözünü bile etme bana Valhalla'nın kırık dökük zevklerinden. Yalnız doğal olarak Bunyan'da ve Ligori'de bu korkunun etkileri farklıdır. Aynı korku birincisine anlaşılır, bir kendini küçültmeye yöneltirken ikincisini yaşamla huzursuz ve sürekli bir savaşa sokmuştur. Bu fark nereden gelir? Bireyin dünyanın çevresine tutunduğu dar bağlardan kopma eğilimi ve kalvinizmin toplumsal düzen içindeki şüphe götürmeyen üstünlüğü arasında bir bağlantı olabileceği önce bir sır gibi gelebilir. Bu, önce çok garip görünse de kalvinist inanç ile bireyin ulaştığı iç yalnızlığın baskısı altındaki Hristiyan komşu sevgisinin özel biçiminden çıkmıştır. Önceleri dogmatik bir görünüşü olmuştur. 11 dipnot. Dogmatik ve pratik psikolojik sonuçların bağlantısından sık sık söz edilecek. Bu ikisinin özdeş olmadığını söylemeye gerek yok. Dünya, Tanrı'nın kendi şanına hizmet etmek için ve yalnız bunun için belirlenmiştir. Seçilmiş Hristiyan, kendine düştüğü kadarıyla Tanrı'nın buyruğunu yerine getirerek onun şanını arttırmak için belirlenmiştir. Fakat Tanrı, Hristiyan'ın toplumsal etkinlikleri olsun ister. Çünkü yaşamın toplumsal biçimini onun buyruğuna uygun ve ona göre düzenlenmiş olmasını, o amaca uygun olmasını ister. Calvinist'in bu dünyadaki tek toplumsal etkinliği in majorem gloriam Dei'dir. Bu yüzden bu özellik çoğunluğun dünyevi yaşamının hizmetinde duran meslek uğraşısını da içerir. Daha Luther'de bile mesleğe dayalı iş bölümünün komşu sevgisinden türetildiğini görmüştük. Fakat onda kesin olmayan saf yapısal düşünsel bir başlangıç olarak kalan, Calvinistlerin ahlak sistemlerinin belirgin bir özelliği haline gelmiştir. Komşu sevgisi yalnızca Tanrı'nın şanına hizmet etmek için kendini açığa çıkarır. Yaratıklara hizmet edemez. İlk önce Lex Natura'nın verdiği mesleki ödevleri yerine getirmek için açığa çıkar ve ayrıca garip, şeysel, kişiliksiz bir özellik alır. Toplumsal evrenimizin ussal biçimine hizmet eder. Çünkü bu evrenin mükemmel amaçsal biçimi ve düzeninin İncil'deki açıklamasına ve aynı şekilde doğal sezgiye göre açıkça insan cinsinin yararına hizmet etmek için biçimlenmiş olması, bu kişiliksiz toplumsal kullanımın hizmetindeki emeğin Tanrı'nın şanını arttıran ve böylece Tanrı tarafından istenen emek olmasını sağlar. Teodis sorununun, dünyanın ve yaşamın anlamı ile ilgili soruların tümüyle dışarıda bırakılması başkalarına zararlı olurken, Püritenler için tamamen başka nedenlerden ve Yahudiler için de gayet anlaşılır bir durumdur. Ve belirli bir anlamda mistik olmayan bütün Hristiyanlar için de apaçıktı. Bu güç ekonomisine Kalvinizm tarafından aynı doğrultuda işleyen başka bir eğilim eklendi. Bireyleri dini konularda tümüyle kendi başlarına bırakmasına rağmen, Kalvinizm'de birey ve ahlak ayrılığı, Sören Kierkegaard'ın anlamında, yoktur. Bunun nedeni ve bakış açısını Kalvinizm'in siyasi ve ekonomik ussallığı için önemini de ele almanın yeri burada değil. Kalvinist ahlakın yararlı özelliğinin kaynağı burada yatar ve aynı şekilde Kalvinist meslek kavramının önemli özellikleri de buradan çıkar. Fakat biz burada ilahi takdir öğretisini özel bir biçimde ele almak üzere bir kez daha geri dönüyoruz. Çünkü bizim için önemli olan sorun öncelikle şudur. Öte dünyanın yalnızca daha önemli olmakla kalmayıp birçok bakımdan dünyevi yaşamın bütün ilgi alanlarından daha da güvenilir olduğu bir dönemde nasıl olmuş da bu öğreti doğmuştur? İnananların içinde er ya da geç ben seçildim mi sorusu doğacaktır ve bütün öteki ilgileri arka plana itilecektir. Ve ben bu seçimden nasıl emin olabilirim? 12 dipnot. Bu sorunun daha sonraki Luterciler için ilahi takdir öğretisinden de ayrı olarak Kalvinistler için ifade ettiğinden daha az anlamı vardır. Bunun nedeni Lutercilerin kendi ruhlarının kurtuluşu ile daha az ilgilenmeleri değildir. Asıl neden Lutherci kilisenin gelişimi sırasında bir kurtuluş kurumu özelliğine sahip olarak öne çıkmış olmasıdır. Birey de böylece kendini onun etkinliklerinin bir nesnesi olarak görmüş ve kendini bu kurumda güvenli hissetmiştir. Sorun ilk önce Pietist hareket tarafından Luthercilik içinde ortaya atıldı. Certitudo Salutis sorununun kendisi dahinsel olmayan kurtuluş dinleri içinde Budizm, Jainacılık gibi her zaman temel bir öge olmuştur. Bu unutulmamalıdır. Yalın dinsel özelliklerin bütün psikolojik güdülerinin kaynağı burasıdır. Calvin'in kendisi için bu bir sorun değildi. O kendisini aracı olarak görüyordu ve kendi kurtuluşundan emindi. Buna bağlı olarak bireylerin seçilmişliklerinden nasıl emin olabilecekleri sorusuna temelden yalnız şu yanıtı verir. Tanrı'nın buyruğunun bilgisi ve hakiki inancın sonucu olarak İsa'ya duyulan kalıcı güven ile yetinmek zorundayız. İlki olarak şu varsayımı reddeder. İnsanlar başkalarının davranışlarından onların seçilmiş mi yoksa atılmış mı olduklarını anlayabilir. Bu Tanrı'nın gizlerine girmeye çalışan cüretkâr bir araştırmadır. Bu dünyada seçilmişler ile atılmışlar arasında dış görünüş olarak bir fark yoktur. Ve seçilmişlerin bütün nesnel deneyimlerin Ludibria Spiritus Sancti olarak atılmışlarda da bir istisna ile ereksellik de ısrar eden inanca güvenen olması mümkündür. Seçilmişler Tanrı'nın görülmeyen kiliseleridir ve öyle de kalırlar. Çok doğal olarak takipçileri için Theodor Beza'da da ve hepsinden önce sıradan insanların büyük bir çoğunluğu için durum farklıydı. Onlar için kutsanmışlık durumunun fark edilmesi anlamında Certitudo Salutis mutlak bir biçimde çok önemli olmak zorundaydı ve kurtuluş öğretisinin benimsendiği yerlerde insanların seçilmişlere ait olduklarını gösteren emin bir işaretin olup olmadığı sorusu sorulamaz. Bu soru Reform Kilisesi'nin temeli üzerinde doğan Pietizmin gelişiminde yalnızca merkezi bir öneme sahip olmakla kalmamış, belirli bir anlamda zaman zaman doğrudan doğruya onun temelini oluşturmuştur. Reform geçirmiş kutsal komünyon öğretisinin ve kutsal komünyon uygulamasının yaygın siyasal ve toplumsal önemini ele alırsak Pietizm dışında bireylerin kutsanmışlık durumlarının belirlenmesinin örneğin komünyona yeni katılanların toplumsal konumunu belirleyen ana dini törene girmesine izin verilip verilmeyeceği sorusu gibi, bütün 17. yüzyıl boyunca nasıl bir rol oynadığı üzerine söyleyeceklerimiz var. Hiç olmazsa, ortaya kişinin kendi kutsanmışlık durumu ile ilgili soru çıktığında Calvin'in görünüşünde yer alan ve Ortodoks doktrininde de hiçbir zaman ilkece biçimsel olarak vazgeçilmeyen insan üzerinde kutsallık etkisini yaratan inancın sürmekte olduğunun, kişinin kendinden kaynaklanan bir kanıtlanmasında durup kalmak olanaksızdır. Özellikle de öğreti yüzünden ortaya çıkan ızdıraplarla yakından ilgili olan ruhun korunması etkinliği, bunu yerine getiremezdi. Ruhun korunması çeşitli biçimlerde kendini bu zorlukların içinde buldu. İlahi takdir yeniden yorumlanmadıkça, yumuşatılmadıkça ve temelden terk edilmedikçe birbiriyle ilişkili ve ruhun korunması ile ilgili iki öneri olarak ortaya çıkar. Kendini seçilmiş olarak düşünmek, bir yandan kayıtsız şartsız ödev haline getirilirken ve her şüpheyi şeytanın baştan çıkarması olarak reddetmek, kendinden emin olmama, yetersiz inancın sonucu olduğuna göre kutsallığın yetersiz bir etkisidir. Havarinin insanın kendi çağrılmışlığını sağlamlaştırması nasihatı, burada günlük savaşımda insanın seçilmişliğinin ve haklandırılmasının nesnel eminliğine ulaşmak için bir ödev olarak yorumlanıyor. Luther'in günahkar müminlerin kendilerini Tanrı'ya emanet etmeleri halinde kutsallığı vaaz ettiği aciz günahkarların alçak gönüllülüğü yerine kapitalizmin kahramanlık döneminde çelik kadar katı püriten tüccarlar arasında ve günümüze kadar tek tek örneklerde gördüğümüz kendine güvenen azizler yetişti. Ve öte yandan kendine güveni elde etmek için de en uygun araç olarak yoğun meslek uğraşısı telkin edilmiştir. Ancak bu uğraşı dini şüpheleri uzaklaştırır ve kutsanmışlık durumu güvencesini verir. Dünyevi meslek uğraşısının bu başarıyı elde edebilmesinin, denebilir ki, karşı çıkan dinsel korku duygularının uygun aracı olmasının temeli, Reform kilisesinde yetişen ve Lutherciliğe karşıtlıkları için de en açık biçimde inanç yoluyla haklandırma öğretisinin yapısında gün ışığına çıkan dini duyguların derinliklerinde yatan özelliklerindendir. Bu fark, Schinekenburger'in Güzel Ders dizisinde o kadar ince ve bütün değer yargılarını geride bırakan yalın bir nesnellik içinde ele alınır ki, daha sonra yer alacak olan kısa gözlemler temelde onun tariflerine bağlanabilir. Lutherci dini bütünlüğün özellikle 17. yüzyıl boyunca gelişen en yüksek dini yaşantıya ulaşma çabası, tanrısallık ile Unio Mystica'dır. Bu biçimiyle adı bile reform öğretisine yabancı temel bir tanrısal duygululuk durumuna işaret eder. Alman mistiklerinin tefekkürlerinin etkileriyle nitelik olarak aynı olan ve tanrıda dinginlik arayışının tahmininden gelen edilgen özelliği ve yalın ölçülü ruh haliyle nitelendirilen bu duygu, tanrısallığın, inançlı ruhun içine işleyişinin duygusudur. Şimdi kendi içinde mistik eğilimli dinsellik, felsefe tarihinde bilindiği gibi deneysel alanın alanında belirli bir gerçek hakikat duygusuna pekala uygun olmakla ve hatta diyalektik doktrinin reddedilişinin sonucu olarak onu doğrudan doğruya desteklemekle kalmaz, aynı zamanda dolaylı olarak ussal yaşam biçimine açıkça yarar sağlar. Yine de doğal dünya ile ilişkisinde dışsal etkinliklerin olumlu bir değerlendirilmesi eksiktir. Fakat şimdi Lutercilikte ayrıca Unio Mystica ile günahların affedilmesinde kaçınılmaz olan alçak gönüllülük ve basitliği korumak için Luterci inanç sahibinin düzenli Poetentia Quotidiana'sını korumada dikkatli olmak zorunda olan o ilk günahtan gelen derin değersizlik duygusu ile birleşir. Ayrıca reform geçirmiş dinsellik, Pascal'ın kietist dünyaya kaçışına karşı olduğu gibi bu Lutherci yalın içe yönelik duygusal dindarlığa da başından beri karşıdır. Tanrısallığın insan ruhuna gerçek işleyişi bütün yaratıkların aksine Tanrı'nın mutlak aşkınlığı ile engellenmişti. Finitum non est capas infiniti. Takdis ettikleri ile birlikte Tanrı'nın topluluğu ancak Tanrı'nın onların üzerinde etkisi olması ile onların da bunun bilincine varmaları ile gerçekleşebilirdi ve bilinçlenebilirdi. Yani onların eylemleri Tanrı'nın kutsallığından etkilenen inançtan doğar ve bu inanç tekrar Tanrı'dan etkilenmiş gibi o eylemin niteliği ile kendini meşrulaştırır. Bütün kutsal koşulların derin farkları burada dile gelir. Dini üstadlar kendilerini tanrısal gücün bir kabı ve aleti olarak hissederlerse kutsanmışlık durumlarını güven altına alırlar. İlk durumda dini yaşam mistik duygu kültürüne, ikinci durumda asketizme eğilim gösterir. İlk biçime Luther yakındır, Kalvinizm ikincisine aittir. Kalvinist reformun sola fidesinden kurtulmak istiyordu. Fakat Calvin'in düşüncesine göre yalın duygu ve ruh halleri her ne kadar yüksek gibi görünse de aslında aldatıcıdır. 13. Dipnot. Bu varsayımda Calvinizm ile resmi Katoliklik arasında bir bağlantı noktası vardır. Ama Katolikler için pişmanlık ayini zorunludur. Reform Kilisesi içinde dünyada gerçekleştirilen eylemler yoluyla ispat zorunludur. Certitudo salutis'e güvenilir bir temel olarak hizmet edebilmek için inanç, kendi nesnel etkisi içinde ispatlanmalıdır. Bir fides efficas olmak zorundadır. Kurtuluşa çağrı, etkin çağrı, Savoy bildirisinde kullanılan deyim olmalıdır. Daha sonra doğru inancın reform düşüncesinin hangi ürünleriyle tanınabileceği sorulursa şöyle yanıtlanır. Tanrı'nın şanını arttırmaya hizmet eden Hristiyan'ın yaşam biçimiyle, neyin bu amaca hizmet ettiği dolaysız olarak İncil'de açığa çıktığı gibi ya da dolaylı olarak onun tarafından yaratılmış dünyanın amaç dolu düzeninde Le Natura. 14 dipnot. Bunun toplumsal ahlakın içeriğinin anlamı ile ilgisi üzerine bazı ipuçları yukarıda verildi. Burada ahlaki eylemin içeriği ile değil güdüleri ile ilgileniyoruz. Onun apaçık olan isteği ile anlaşılabilir. Birey kendi ruh durumunu özellikle İncil'e uygun olarak seçilmiş olanların, örneğin rahiplerin durumu ile karşılaştırılırsa kendi kutsanmışlık durumunu denetleyebilir. Yalnızca seçilmiş olan gerçek fides efficapsa sahiptir. Yeniden doğuşa ve bunun sonucuna bağlı olarak bütün yaşamının kutsallığı ile Tanrı'nın şanını görünüşteki değil, hakikaten gerçek iyi işlerle artırmaya yalnız O muktedirdir. Ve eyleminin en azından temel özelliğine ve değişmeyen amacına göre Tanrı'nın şanını arttırmaya yarayan ve onun içinde yaşayan bir güce dayandığının bilincindedir. Bu dinselliğin varmaya çalıştığı yüksek iyiye, kutsallık bilincine ulaşması Tanrı tarafından belirlenmiştir. Bunun elde edilebileceği Kornitoslulara ikinci mektupta kanıtlanmıştır. Böylece gereksiz iyi işlerde kutsallığa erişmeye hizmet etmek için araç olabilirler. Çünkü seçilmiş olan da yalnızca yaratık olarak kalır ve yaptığı her şey Tanrı'nın isteklerinden sonsuz bir uzaklık içinde ve gerisindedir. Böylece yine de bunlar kaçınılmaz olarak seçilmişliğin işaretidir. Bunlar kutsallığı satın alacak teknik araçlar olmayıp, kutsallığı kaybetmenin korkusundan kurtulmanın araçlarıdır. Bu anlamda bazı durumlarda doğrudan doğruya kutsallık için kaçınılmaz olurlar ya da possessio salutis onlara bağlanır. Fakat bu pratik olarak temelde şu anlama gelir. Tanrı kendilerine yardım edenlere yardım eder. Ayrıca Calvinist, bazı durumlarda söylendiği gibi kendi kutsallığını, doğrusu şöyle olmalıdır. Onun kutsallığının bilincini kendisi yaratır. 15 dipnot. Goethe'nin özde aynı anlama gelen şu deyişi akla gelir. İnsan kendini nasıl tanıyabilir? Hiçbir düşünceyle değil, ancak eylemleriyle. Ödevlerini yapmayı dene ve o zaman içinde nelerin olduğunu bilirsin. Ama ödevin nedir? Günün getirdikleri. Fakat bu yaratma, Katoliklikte olduğu gibi kişilerin başarılı olmaları için değerli şeylerin zamanla birikmesiyle değil, her zaman seçilmiş ya da atılmış seçeneği önünde duran düzenli bir öz denetim ile ayakta durur. Bununla araştırmamızın çok önemli noktasına vardık. Reform kilisesi ve tarikatlarında artan bir açık seçiklik ile ele alınan düşünce zincirinin 16 dipnot. Calvin kendisi azizliğin görünüş olarak ortaya çıkması gerektiğini savunduğu halde azizlerle aziz olmayanlar arasındaki sınır insan bilgisinin araştırma alanının dışında kalır. Tanrı kelamının onun yasalarına göre örgütlenmiş ve idare edilen bir kilisede geçerli olmasıyla bilmediğimiz halde seçilmişlerin de orada olduğuna inanmak zorundayız. İş kutsallığının Luther'ci açıdan hor görüldüğü bilinir. 17 dipnot.